Ayrım 13. Sayfa 140. Bedrettin Simavi, 823-1420. Deizme kapı aralamakla kalmayıp, deizmi İslam adına hayata geçiren ilk devrimci düşünür, denebilir ki Sufi tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Türk müceddit Bedrettin Simavi olmuştur. Tarihin en ilgi çekici serüvenlerinden birinin öncüsü ve mimarı olan Simavnalı Bedrettin'in hayat ve faaliyetlerini Ebu Zer adlı eserimde genişçe anlattım. Buraya çok kısa bir özet alacağım. Tarihin en unutulmaz şahsiyetlerinden biri olan Simavna Kadısı oğlu Bedrettin'in 60 yıla yakın hayatı, Osmanlı padişahları 1. Murat, Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmet zamanlarında geçti. İlk eğitimini babasından Kur'an okuyarak aldı. Daha sonra Simav ve Konya'da devrin ünlü alimlerinden dersler okudu. Konya'daki hocası Feyzullah'ın ölümünden sonra tahsili için Mısır'a gitti. Bedrettin'in uzun yıllar kaldığı Mısır'da, Kudüs, Kahire gibi ilim merkezlerinde İslam ilimlerinin tümünde söz sahibi olacak bir dereceye yükselmek üzere tahsil yaptığı tartışmasızdır. Şehzadeler kavgasında Yıldırım'ın oğullarından Musa Çelebi'nin kardeşi Süleyman Çelebi'yi mağlup edip Edirne'yi ele geçirmesi üzerine Edirne Kaz Askerliği Bedrettin'e verildi. Daha sonra Musa Çelebi kardeşi Mehmet Çelebi'ye yenik düşünce onun adamı bilinen Bedrettin 1413 yılında İznik'e sürüldü. 1416 yılındaki kaçışına kadar İznik'te göz hapsinde tutuldu. Çelebi Mehmet Bedrettin'e sürgün günlerinde refah içinde yaşamasını sağlayacak büyük bir maaş bağlanmıştır. Daha açık bir ifadeyle, tasavvuf tarihinin anıt şahsiyetlerinden biri olan Bedrettin, Yıldırım Bayezid'in oğulları Musa Çelebi ve Mehmet Çelebi'den her şeye rağmen hürmet görmüştür. Mehmet Çelebi bile saltanatının başına büyük bir gaile açtığı için, onu katletmek zorunda kalmakla birlikte vicdanında ona derin bir hürmet taşıdığı açıkça görülüyor. Bedrettin'in daha çok siyasi sayılacak eylemleri İznik hayatı sırasında planlanmıştır. 1416'da İznik'ten kaçıp Kastamonu'ya geçti ve orada bulunan İsfendiyar Bey'e sığındı. Buradaki siyasal faaliyetlerini yeterli bulmayan Bedrettin, Kastamonu'dan Sinop'a, oradan da bir gemiyle Rumeli'yi geçip Dobruca ve Deli Orman civarına yerleşti. Siyasal bir kuvvet haline gelmesi bu sıradadır. Nitekim Çelebi Mehmet'in bir kuvvetle onun üzerine gitmesi de bu sıradadır. 1420 yılında Serez'de idam edildi. Şükrullah bin Şihabuddin'in eseri Behçetül Tevarih'te İdrisi Bitlisi'nin de Heşt Behişt'te bildirdiğine göre yandaşlarından 4000 kişi katledilmiştir. Katlin gerekçesi de çok ilginçtir. Anılan kaynağın bildirdiğine göre Bedrettin taraftarları La ilahe illallah diyorlar ama Muhammed'in Resulullah demiyorlardı. Bunda ısrar edenler katledildi. Şehadet cümlesine Muhammed'in Resulullah ilavesini yapanlar serbest bırakıldı. Temel düşünceleri. Temel felsefe bakımından bahtedi vücutçu olan Bedrettin'e izafe edilen ve toprakta mülkiyeti inkar ettiği, kadınlar da dahil her şeyde kolektifliği esas aldığı iddiasına dayanan ithamların hiçbirisi, onun eserlerinin hiçbirinde yoktur. Bu söylemler tarih boyu iftirayı bir ibadet gibi işleten Sünni dinciliğin yalanlarından ibarettir. Bedrettin'in ana eseri Varidat, Varidat'ın temel konusu ise vahdedi vücuttur. Varidatından anlaşılıyor ki tasavvuftaki meşrebi vahdedi vücut meşrebidir. Dinci tasalluta karşı deizm. Bedrettin bütün benzeri büyük devrimciler gibi tüm inanç mensuplarını hak, paylaşım ve adalette birleştirmek için Allah'ın birliği etrafında toplanmayı yeterli görüyor, peygamberde ısrarı bir kenara koyuyor. Bedrettin, dincilik egomanyasını birlik ve beraberlik içinde aşmanın kestirme ve etkili yolunu keşfetmişti. Deizm, yani Allah'ın varlık ve birliğinde ısrar etmek, onun ötesini ısrar dışında tutmak. Bedrettin araştırmalarının en önemli isimlerinden biri olarak gördüğümüz Profesör Şerafettin Yaltkaya'nın da söylediği gibi, Müslim ve gayrimüslimleri bir noktaya toplamak için her iki tarafa da kendi peygamberlerini feda ettirmekten daha kestirme yol yoktu. Sünni egemen güç, fikir ve eylem önderi Emevilerden aldığı genetiğe uygun olarak, zulümlerine baş kaldıran herkesin karşı çıkışını fitne veya ümmet içinde fesat çıkarmak diye damgalamış ve acımasız bir biçimde kırmıştır. Bedrettin hareketi bunun tipik örneklerinden biridir. Seres çarşısında çırılçıplak olarak asıldı ve 30 saate kadar bir süre öylece bırakıldı. Nihayet müritlerince dar ağacından indirilip vasiyet ettiği yere gömüldü. Yıl 1420. Bedrettin'in kemikleri 1924 yılında İstanbul'a getirilip Divan yolundaki Sultan Mahmut Türbesi'nde gömüldü. 4. Bölüm. Kur'an'ın din anlayışı. Kur'an dininin Tanrı tarafından belirlenmiş adları. Mesele dinin olup olmaması değil, dinin ne tür olduğudur. Din insanın gelişimine katkıda bulunup onun gücünü açığa mı çıkarıyor, yoksa bu gücü felce mi uğratıyor? Erich Fromm. Kur'an dininin adları, doğrudan doğruya din kelimesi kullanılarak bizzat Kur'an tarafından şöyle verilmiştir. 1. Yaratılış, yani fıtrat. Tanrısal kitap, getirdiği dini insanın doğası olarak nitelemekte, onu bütün insanların doğasındaki yaratıcıya teslimiyet olarak görmektedir. Bu dinin ve bu teslimiyetin adı Kur'an dilinde fıtrattır. İlginçtir, düşünce tarihinde bir dini eleştiri hareketi olarak öne çıkan deizm de insanın doğasındaki dini esas almakta, onu aramaktadır. 2. Allah'ın dini, dinullah. Kur'an'ın getirdiği dine Allah'ın dini demekte, bu konuda insanoğlunun Allah ile en küçük bir ortaklığa girmesine izin vermemektedir. Kur'an'a göre din, fıtratın yani yaratılışın, insan hayatıyla ilgili ilkelerinin toplamıdır. Tanrısal kitap getirdiği dini insanın doğası olarak nitelemektedir. Kur'an, dini ilk insandan son insana kadar bütün insanların doğasındaki yaratıcıya teslimiyet olarak görmektedir. Bu dinin ve bu teslimiyetin adı Kur'an dilinde fıtrattır. Unutmayalım, deizm de insanın doğasındaki dini esas almaktadır. O halde sen yüzünü bir hanif olarak dine, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında, yarattığında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar. Rum Suresi 30. Ayet. Bu beyine yaratılış dinine mensup insanların temel niteliği olarak hanif sözcüğünü öne çıkarmıştır ki, özellikle dinle irtibatı açısından bir mucize kullanımdır. Hanif, ataların akıl ve ilim denetiminden geçmeden buyruklaşmış kabullerine karşı çıkan insanların sıfatıdır. Bu sıfatın, hak dini müminlerinin temel sıfatlarından biri olduğu defalarca ifadeye konmuştur. Ve tam 101 ayet bu haniflik gerçeğini ele almaktadır. Bu hayati kavramın ayrıntıları için bizim Kur'an'ın Temel Kavramları adlı eserimizin hanif maddesine bakılmalıdır. Tabii din ve fıtrat dini deizmin omurga kavram ve kabullerinden biridir. Deizmin öncülerinden biri sayılan Jean Bodin, tabii dinin esaslarını şöyle sıralıyor. Tanrı'nın birliği, ahlaki şuur, özgürlük, ölümsüzlük, ahirete ve ölüm sonrası hesaba inanmak. Bu anlayış, Kur'an'daki Bakara 62, Maide 69 ayetlerinde çerçevelenen anlayışın bir tekrarı gibidir. Deistlerin büyük kısmı ahirette hesap yanında cezaya da inanmaktadırlar. Bilindiği gibi Bakara 62 ve Maide 65. ayetlerde dile getirilen iman ve kurtuluş formülünde Allah'a iman ve salih, yani barışçıl, hakka saygılı eylemler dışında bir şart yoktur. Öteki bütün kurallar, ritler, dekor mesabesindedir. Olmazsa olmaz değildir. Deizmin temel anlayışı da budur. Allah'ın ve yaratılışın dini olmanın bir uzantısı da kolaylık, hoşgörü ve barış dini olmaktır. Kur'an getirdiği dinin şiddet, bedbahtlık, zorluk ve eşkıyalık aracı yapılmamasını çok sert ve net bir ifadeyle emretmektedir. Hem de bu emri eşkıyalık sözcüğünü kullanarak vermektedir. Kur'an'ın ne olduğunu ve ne olmadığını en ideal biçimde gösteren sarsıcı beyine şudur. Biz bu Kur'an'ı sana zahmet çekesin, bedbaht olasın, zorluk ve şiddet sergileyesin, eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Saygıyla ürperene bir hatırlatma, düşündürme, öğüt verme olsun diye indirdik. Taha suresi 2-3. ayetler. Buyrukta kullanılan teşkiya fiili, Türkçedeki eşkıyalık ve eşkıya sözcüğüyle aynı kökten, şakavet kökünden türeyen bir fiildir. Türkiye'deki eşkıyalık ve eşkıya sözcükleri de aynı kökten kelimelerdir. Biz bu kökün bütün anlamlarını bölü çizgisi kullanarak kayda geçirdik. Bu fiil, sülasi bir fiildir ve sülasinin iki babından kullanımı vardır. El Kamus, El Muhit'te de ifade edildiği gibi bu fiil, sülasinin dördüncü babından kullanıldığında müteadi yani etken olur. Bu takdirde bizim çevremizdeki eşkıyalık yapasın diye değil şeklindeki anlamı vermek gerekir. Bizim çevirimizde fiilin iki kullanımını da anlamlandırdık. Mesaj zaten bu takdirde tam verilmiş oluyor. Fiilin dördüncü babdan kullanımı, geleneksel anlayışları ve doğal olarak birbirlerini rahatsız ettiği için bu babdan kullanım görmezlikten gelinmiş, yani ayetin taşıdığı mesajın yarısı, yani en önemli kısmı yok edilmiştir. Önemli bir nokta da şudur. İkinci ayette Kur'an'ın ne olmadığı, ne için araç yapılmaması gerektiği verilmiş, söylenmek istenen tam anlaşılsın diye üçüncü ayette Kur'an'ın ne olduğu, hangi amaçlara araç yapılması gerektiği gösterilmiştir. Böylece anlamın ve mesajın bütünlüğü tartışılmaz bir zemin oluşturmuştur. Şöyle, Kur'an eşkıyalık, baskı, zorluk, şiddet aracı değildir. Öğüt vererek düşündüren, tezkire bir kitaptır. Bu düşündürmeyi de kalbinde ürperti taşıyanlara yaptırır. Eşkıyalık ve şiddet yoluyla bir biçimde köleleştirilenlere değil. İslam tarihine ve İslam dünyasına bu beyineler penceresinden baktığımızda ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Bir, Meliki Adutlar, bu Hazreti Peygamber'in bir tabiridir, dönemi olan 30 yıl sonrası halifeler dönemi. Büyük kısmıyla Kur'an'ın eşkıyacılık aracı yapıldığı bir dönem olmuştur. Müslüman imparatorluklar dönemlerinin tümü böyledir. Emevilerden Osmanlılara kadar. Ne yazık ki Kur'an'ı eşkıyacılık olarak kullanma döneminde şiddet ve şekavetin gerekçesi olarak ilahi kelimetillah, Allah'ın adını yüceltme iddiası öne çıkarılmış, kitleler ve dünya bu sahte gerekçeyle aldatılmıştır. Ama tarih aldatılamamıştır. Müslümanların bugün bulundukları yer, o yalan iddiaların zulüm ve aldatma faturalarının Tanrı ve tarih tarafından ödetildiği yerdir. Gayet açık ki eğer ortada bir ilahi kelimetillah olsaydı, Müslüman dünyanın manzarası bugün böyle olmayacaktı. İnkar edilemez gerçek şudur. Kur'an, Müslüman kitleleri daha ilk günden çok net ve radikal bir biçimde uyarmıştır. Ama bu uyarıyı asla dikkate almamışlardır. Bu dikkate almama, bu safsaklama birinci dereceden sorumlu olan din sınıfı veya din temsilcileridir. Çünkü Kur'an'ın şakavet aracı yapılmasını meşrulaştırmada bütün rol din sınıfının, din ulemasının, din temsilcilerinindir. Eğer onlar hakikati gizlemek yerine açıkça haykırsalardı, o imparatorlukların zulümleri tarihin sayfalarını pisletemez, bugünkü Müslümanlar da bunca kahır faturasını ödemek zorunda kalmazlardı. Meseleyi deizm açısından değerlendirirsek şunu söyleyeceğiz. Kur'an'ı eşkıyalık, zorbalık ve bedbahtlık aracı yapan din temsilcilerinin bu zulüm ve pisliklerine bulaşmamayı garantilemek için dinsel hayatı tamamen devre dışı bırakarak Allah'a imanla yetinenlerin ebedi kurtuluşlarının bizzat Allah tarafından teminat altına alınması üzerine Taha suresi 2. ve 3. ayetler bağlamında yeniden durmak gerekir. 3. Hakkın dini, Hak din, Dinül Hak. Kur'an'ın tanıttığı Allah'ın isim sıfatlarından biri de Hak'tır. Hak, aynı zamanda insanın koruması gereken değerlerini, yani insan haklarını da ifade etmektedir. O halde Hak'tan uzaklaşmış, Hakk'ın kurumu olmaktan çıkmış, Hak ihlallerinin paravanı haline getirilmiş, hele hele zulme ve zalime destek için kullanıma alınmış bir din, Allah'ın dini değil, Allah ile aldatma aracıdır. Bu tabir Kur'an'ındır. İnsanoğlunun böyle bir aldatma aracından kaçıp başının çaresine bakması doğal bir hak olarak bizzat Allah tarafından kendisine verilmektedir. İslam'ın akılcı fıkıh dehalarının mirasında Allah hakları tabiri kamu hakları anlamında kullanılır. Çünkü Allah insan haklarını doğuran kudretin ta kendisidir. Allah'ın dinini insan haklarını boğmak için kullananlar, yani müşrikler, riyakarlar, Kur'an'a göre Allah'ın düşmanıdır. Hak dini sıfatı, Kur'an dininin diğer tüm dinlerinin üstünde olmasının sebebi sayılmıştır. O, Resulünü hidayet ve hak dinine gönderdi ki, müşrikler hoşlanmasa da o dini, dinin bütününün üstüne çıkarsın. Tevbe Suresi 33, Fetih 28, Saf 9. Allah'ın iradesine uygun dinin hak dini olarak adlandırılması, başlı başına bir mucizedir, eşsiz bir devrimdir. Burada bir iki noktaya dikkat çekmek kaçınılmazdır. Kur'an'ın tanıttığı Allah'ın isim sıfatlarından biri de haktır. Hak, varlığın mutlaka korunması gereken yapısal ilkelerini de ifade etmektedir. Ve hak aynı zamanda insanın korunması gereken değerlerini, yani insan haklarını da ifade etmektedir. O halde haktan uzaklaşmış, hakkın kurumu olmaktan çıkmış, hak ihlallerinin paravanı haline getirilmiş, hele hele zulme ve zalime destek için kullanıma alınmış bir din, bırakın Allah'ın dini olmayı, Allah'ın musibeti bile olmaya layık değildir. İnsanoğlunun böyle bir musibetten kaçıp başının çaresine bakması, bizzat Allah tarafından kendisine verilmiş doğal bir haktır. Geleneksel dinciliğin sürekli görmezden geldiği bir gerçek daha vardır. İslam'ın akılcı fıkıh dehalarının mirasında Allah hakları tabiri kamu hakları anlamında kullanılır. Çünkü bu büyük dehalar tespit etmişlerdir ki Allah insan haklarını doğuran kudretin ta kendisidir. O halde onun dinini insan haklarını boğmak için kullananların yaftaları ve ünvanları ne olursa olsun, Kur'an'a göre onlar Allah'ın düşmanlarıdır. Bu hayati konunun ayrıntıları için Maun Suresi Böyle Buyurdu adlı kitabımıza bakılmalıdır. Demek oluyor ki hak duygusunu yitiren, hakkı korumayı, çıkarları uyuştuğu sürece önemseyen bir zihniyet, kitle nezdindeki ünvanı ne olursa olsun, Kur'an nezdindeki sıfatı dinsiz, imansız, lanetli zalimdir. Şimdi kim kalkıp da bu zalimlerin din diye anlattıklarını yaşamayı mutluluk vesilesi sayacaktır? Bu zalimlerin tasallutuna uğrayanların önünde iki ihtimal vardır. A. Dini kaynağından bizzat öğrenip ona buna kulak vermeden o kaynağa göre yaşamak. Bunu yapabilenlere dindar diyoruz. B. Dini kaynağından öğrenme şansını bir biçimde yitirmiş veya öğrense de dinci tasallut yüzünden yaşayamaz duruma getirilmiş olmak. Bu durumda bu insan ya dinle ilintili her şeyi inkar edip ateist olacak, yani mahvolacak, veya deizme sığınarak Allah'a imanını koruyacak. Kur'an bu son durumdakilere Allah'ın bir lütfu olarak şunu söylemektedir. Allah'a imanını bütün samimiyetinle koru. Allah senin ebedi kurtuluşunu sağlayacaktır. Hakkın dininin, Allah'ın dininin temel özelliği verilmiştir. Bu dinde ikrah, baskı, zorlama, tiksindirme olmayacak. Olursa hakkın dini olmaktan çıkar. Dinde baskı, zorlama, tiksindirme olmayacaktır. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Bakara Suresi 256. Ayet. Hakkın dini zulme de bulaştırılmayacak. Ayetin kullandığı özgün tabir, imanın zulümle pisletilmesi tabiridir. Zulümle pisletilen bir imandan, dinden, Kur'an hiçbir hayır beklememektedir. Böyle bir iman ne güven verir ne de güvenilir insan üretir. İman edip de imanlarını herhangi bir zulümle kirletmeyenler var ya, güvende olma, güvenilir olma işte onların hakkıdır. Doğruyu ve güzeli yakalayanlar da onlardır. Enam Suresi 82. Ayet. Zulümle pisletilen iman güven ve huzur vermez, kaos ve bunalım getirir. Kur'an Allah'a imanda samimi olan insanların bu kaos ve bunalıma itilmesine ısrarla karşı çıkıyor, onların Allah'a imanlarını korumak şartıyla dayatılmış dinin dışında yaşamalarını bir mahvoluş olarak görmüyor. Kur'an'ın bize lütfettiği ilhamla ve ilim ve fikir haysiyetimizin olanca vakarıyla ifade edelim ki, Kur'an zulümle, yani despotizm, hak ihlali ve şirk ile kirletilmiş bir dinin yaşanmamasını yaşanmasından daha hayırlı görmektedir. Deizm denen sığınak da bu çaresizliğin telafisine yönelik bir arayışın ürünüdür. Bu niteliklerle gönderilen Hakk'ın dini tamamen Allah'a özgülenecek. Bu özgüleme değişik cümle yapılarıyla ama aynı kelimeler kullanılarak defalarca vurgulanmıştır. Din, Hakk'ın dini olma vasfını yitirdiğinde yaşanabilirlik vasfını da yitirir. Kur'an bunu açıkça belirlediği için dinin Allah'a özgülenmesi olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak görmektedir. Ayrım sonu. Sayfa 155.